Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Emotional Intelligence 2, Uvumi Kozum, Travis Bradbury ve Jean Greaves tarafından yazılmış, duygusal zekayı geliştirmeye odaklanan uygulamalı bir kişisel gelişim ve iş yaşamı kitabıdır. Kitabın temel amacı, duyguların yalnızca hissedilen geçici durumlar olmadığını, kararları, davranışları ve ilişkileri doğrudan etkileyen bilgiler olduğunu göstermektir. Yazarlar duygusal zekayı, kişinin hem kendi duygularını hem de başkalarının duygularını fark edip anlaması, ardından bu farkındalığı davranışlarını ve ilişkilerini yönetmek için kullanması olarak ele alır. Çerçeve 4 beceri üzerine kuruludur. Öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi. Kitap, soyut psikoloji kavramlarından çok gündelik davranışlara, iş yerindeki gerilime, geri bildirim verme biçimine ve kişiler arası iletişime yönelir. Ana savı nettir. IQ sabit kabul edilse bile, duygusal zeka ile ilgili beceriler bilinçli pratikle geliştirilebilir. Bu nedenle eser, okuru kendini etiketlemeye değil, gözlem yapmaya ve küçük davranış değişiklikleri denemeye çağırır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, duygusal zeka. Duyguları bastırmak değil, davranış üzerindeki etkisini anlamaktır. Kitabın ayırt edici başlangıç noktası. Duygusal zekayı sakin görünmek ya da sürekli olumlu hissetmekle eş tutmamasıdır. Duyguların işlevsel bilgi taşıdığı vurgulanır. Öfke, sınır ihlalini veya engellenmeyi işaret edebilir. Kaygı, belirsizlik ya da risk algısıyla bağlantılı olabilir. Koşku ise kişiyi aceleci karar vermeye de götürebilir. Bu yüzden mesele, duygunun varlığını inkar etmek değildir. Mesele, duygu ortaya çıktığında onun düşünceyi ve davranışı nasıl yönlendirdiğini görebilmektir. Yazarların tanımında duyguyu tanıma, duyguyu anlama ve bu bilgiyi davranış ile ilişkiyi yönetmekte kullanma birbirinden ayrılmaz aşamalardır. Örneğin bir toplantıda eleştiri duyulduğunda savunmaya geçmek, yalnızca karşı tarafın sözleriyle açıklanamaz. Kişinin tehdit altında hissetmesi, geçmiş deneyimleri ve o andaki beden tepkisi de devrededir. Duygusal zeka, bu zinciri otomatik biçimde yaşamak yerine fark etmeyi önerir. Böylece kişi, ilk dürtüsünü doğrudan eyleme dönüştürmeden önce daha uygun bir karşılık seçebilir. Kitabın pratik yönü burada da ortaya çıkar. Duygular, kişiliğin değişmez kusurları gibi değil, gözlemlenebilen ve yönetilebilen süreçler olarak ele alınır. İkinci olarak, öz farkındalık. Tetikleyicileri ve duygunun karar anındaki rolünü görünür kılar, öz farkındalık, kitabın dört becerisinin temelidir. Çünkü kişi ne hissettiğini ve bu hissin davranışını nasıl etkilediğini fark etmeden değişim başlatamaz. Bu beceri yalnızca duygulara isim koymak değildir. Duygunun ne zaman yükseldiğini, hangi kişiler veya koşullar tarafından tetiklendiğini, bedende nasıl hissedildiğini ve düşünce biçimini nasıl daralttığını izlemeyi gerektirir. Kitabın yaklaşımında duygular hızla değişir ve çoğu zaman bilinçli değerlendirmeden önce davranışı etkiler. Bu nedenle kendini tanımak, geçmişte nasıl biri olduğunu anlatmaktan çok, o an içinde neler olup bittiğini yakalayabilmektir. İş yerinde yoğun baskı altında sürekli sertleşen biri için bu farkındalık, sorunun sadece iş yükü olmadığını gösterebilir. Belirsizlik, kontrol kaybı veya eleştirilme korkusu daha belirleyici tetikleyiciler olabilir. Benzer biçimde bir aile konuşmasında sessiz kalmak her zaman sakinlik anlamına gelmez, kırgınlığı ifade etmekten kaçınmanın sonucu olabilir. Öz farkındalık bu otomatik kalıpları ayırt etmeyi sağlar. Yazarlar, dikkati duygulara vermeyi ve davranışla duygu arasındaki bağı gözlemlemeyi gelişimin başlangıcı sayar. Amaç, her tepkiyi kusursuzca denetlemek değildir. Amaç, duygunun direksiyona geçtiği anları daha erken fark ederek daha bilinçli seçim yapabilecek bir boşluk yaratmaktır. Üçüncü olarak, öz yönetim. Anlık tepkiyi erteleyip koşullara uygun karşılık seçme becerisidir. Öz yönetim, kişinin duygularını yok sayması değil, duyguların etkisi altındayken davranışını yönlendirebilmesidir. Kitap bu beceriyi özellikle stres, değişim ve çatışma koşullarında önemli görür. İnsanlar yoğun baskı altında çoğu zaman kısa vadeli rahatlama sağlayan tepkilere yönelir, sert bir e-posta göndermek, konuşmayı kesmek, suçu başkasına atmak ya da önemli bir kararı aceleyle vermek gibi. Bu davranışlar o anki gerilimi azaltıyor gibi görünse de uzun vadede ilişki maliyetleri doğurabilir. Öz yönetim, duygu ile eylem arasına kısa da olsa bilinçli bir mesafe koymayı hedefler. Bu mesafe, kişinin önce ne hissettiğini kabul etmesine, sonra da hedefiyle uyumlu bir karşılık belirlemesine yardım eder. Örneğin yöneticisinin eleştirisi karşısında öfkelenen çalışan, hemen itiraz etmek yerine eleştirinin hangi kısmının somut olduğunu dinlemeyi seçebilir. Böyle bir seçim boyun eğmek anlamına gelmez, tam tersine savunmacı tepkinin yerine daha etkili bir konuşma zemini kurar. Yazarların yaklaşımı, öz yönetimi tek bir irade gösterisi olarak sunmaz. Alışkanlıkların, çevrenin ve önceden hazırlanmış davranış seçeneklerinin önemini kabul eder. Bu yönüyle kitap, duygusal dengeyi doğuştan gelen bir mizaç özelliği değil, tekrar yoluyla güçlenebilen bir davranış becerisi olarak konumlandırır. Dördüncü olarak, sosyal farkındalık, sözlerin ötesindeki duygusal ve durumsal ipuçlarını okumayı gerektirir. Sosyal farkındalık, başkalarının ne hissettiğini tahmin etmekten daha kapsamlı bir beceridir. Kitap, insanların duygularını yalnızca söyledikleriyle değil, yüz ifadeleri, ses tonları, beden dilleri, konuşma hızları ve bağlam içindeki davranışlarıyla da aktardığını belirtir. Bu nedenle iyi niyetli olmak tek başına yeterli değildir. Karşıdaki kişinin o anda neye ihtiyaç duyduğunu anlayabilmek için dikkatle dinlemek ve kendi varsayımlarını askıya almak gerekir. Bir iş arkadaşının kısa cevaplar vermesi her zaman ilgisizlik anlamına gelmeyebilir, yoğunluk, endişe veya konuşmaya uygun olmayan bir zamanın işareti olabilir. Sosyal farkındalığı güçlü kişi hemen hüküm vermek yerine ek bilgi arar. Bu yaklaşım özellikle farklı statülerin, kuşakların veya iletişim alışkanlıklarının bulunduğu iş ortamlarında önem kazanır. Türkiye gibi yüz yüze ilişkilerin, dolaylı anlatımın ve nezaket kurallarının iletişimde sık rol oynadığı bağlamlarda. Açıkça söylenmeyen rahatsızlıkları fark etmek ilişki kalitesini etkileyebilir. Ancak kitap insan zihni okuma iddiasında değildir. Sosyal farkındalık, işaretleri kesin kanıt kabul etmek yerine merakla değerlendirmeyi gerektirir. Kişi gözlemini uygun bir soru ve dikkatli dinlemeyle sınayabilir. Böylece empati, karşı taraf adına karar verme biçimine dönüşmez. Onun bakış açısını anlamaya çalışan, daha isabetli ve saygılı bir iletişim pratiği haline gelir. Son olarak, ilişki yönetimi, empatiyi geri bildirim. Güven ve çatışma çözümüne dönüştürür, ilişki yönetimi, kitabın önceki üç beceriyi somut iletişim davranışına bağlayan boyutudur. Kendi duygusunu tanıyan, tepkisini yönetebilen ve karşısındakinin koşullarını fark edebilen kişi, zor konuşmaları daha yapıcı biçimde yürütebilir. Bu beceri, herkesi memnun etmeye ya da çatışmadan kaçınmaya dayanmaz. Asıl mesele, ilişkideki duygusal ortamı hesaba katarak açık, zamanında ve saygılı iletişim kurmaktır. Kitaptaki çerçeve özellikle geri bildirim konusunda kullanışlıdır. İnsanlar, eleştiriyi kolayca kişisel saldırı olarak algılayabilir. Bu yüzden yalnızca mesajın içeriği değil, veriliş zamanı, tonu, somutluğu ve karşı tarafın konuşmaya ne kadar hazır olduğu da sonucu etkiler. İlişki yönetimi güçlü olan kişi, belirsiz yargılar yerine gözlenebilir davranışlara odaklanır ve karşı tarafın yanıtını dinler. Aynı ilke anlaşmazlıklarda da geçerlidir. Gerilimi büyüten tarafı bulmaya çalışmak yerine ortak sorunu tanımlamak ve çözüm seçenekleri üretmek daha işlevsel olabilir. Yazarlar ilişkilerin tek bir büyük jestle değil, tutarlı küçük etkileşimlerle güçlendiğini ima eder. Verilen sözleri tutmak, hatayı kabul etmek, gerektiğinde sınır koymak ve takdir belirtmek güveni biriktiren davranışlardır. Böylece duygusal zeka, kişisel bir içgörü alanı olmaktan çıkar, ekip çalışması ve gündelik ilişkilerde gözlenebilir bir etkiye dönüşür. Sonuç olarak Emotional Intelligence 2.0, özellikle iş ilişkilerinde daha etkili iletişim kurmak, baskı altında daha dengeli davranmak veya tekrar eden kişiler arası sorunlarını anlamak isteyen okurlar için uygundur. Yöneticiler, ekip üyeleri, müşteriyle çalışan profesyoneller ve geri bildirim verme sorumluluğu taşıyan kişiler, kitabın dört becerilik çerçevesinden doğrudan yararlanabilir. Bununla birlikte kitap, duygusal zeka alanının bilimsel tartışmalarını ayrıntılı biçimde inceleyen akademik bir çalışma arayanlar için sınırlı kalabilir. Araştırma yöntemlerinden çok, uygulanabilir becerilere ve günlük gözleme ağırlık verir. Bu sınırlılık aynı zamanda kitabın hedeflediği okur açısından bir avantajdır. Kavramları geniş teorik modeller içinde kaybetmeden, öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi arasında anlaşılır bir bağlantı kurar. benzer kişisel gelişim kitapları sıklıkla olumlu düşünme, karizma veya genel başarı önerileri etrafında dolaşırken, bu eser duygunun davranış üzerindeki mekanizmasına odaklanır. Okura sadece daha empatik olmasını söylemez. Duygusal tetikleyiciyi fark etme, tepkiyi erteleme, başkasının işaretlerini dikkatle değerlendirme ve zor konuşmayı yönetme gibi somut çalışma alanları sunar. Kitabın öne çıkan niteliği, duygusal zekayı sabit bir yetenek ya da belirsiz bir kişilik özelliği olarak değil, pratikle geliştirilebilecek beceriler bütünü olarak ele almasıdır. Bu yaklaşım, okurun kendi ilişkilerine daha ölçülü, gözlemci ve sorumlu biçimde bakmasına yardımcı olur. Destek olmak isterseniz Travis Bradbury kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.